Ayrım 33, sayfa 269. Atatürk'ün vasiyetindeki şartlarla CHP'ye devrettiği nakit ve hisse senetleri 10 Kasım 1938 itibariyle şöyledir. Emekli hesabı 19.566 lira 80 kuruş. 4 numaralı şahsi hesabı 53.453 lira 18 kuruş. 2 numaralı hesap 1 milyon 446.872 lira 03 kuruş. Toplam 1 milyon 519.892 lira 1 kuruş. İş Bankası hisse senedi 10 liralık 119.125 lira. Müessis hisse senedi 500 liralık 569 lira. Toplam 119.694 lira. Maden kömürü Türk Anonim Şirketi hisse senedi. Nama Muharrer 12.750 lira. Hamile Muharrer 12.250 lira. Müessis senet 125 lira. Toplam 25.125 lira. Genel toplam para 1 milyon 519.892 lira 1 kuruş. Hisse senedi 144.891 lira. Bu tablodan ortaya çıkan sonuçlar şunlardır. 1. Atatürk ölürken İş Bankası'nda emekli maaşlarından toplam 73.019 lira 98 kuruş birikim yapmıştır. Tüm şahsi mal varlığı budur. 2. Atatürk'ün İş Bankası 2 numaralı hesaptaki 1 milyon 446.872 lira 3 kuruşuyla 114.891 adet hisse senedi ise Hindistan'dan kalan 75.000 lira örnek çiftliklerin gelirleri ve Abbas Hilmi Paşa'nın CHP'ye bağışladığı 900.000 liranın değerlendirilmesiyle birikmiştir. Atatürk şahsi harcamaları için bu paralara asla el sürmemiştir. Atatürk el sürmediği bütün bu paraları iki büyük cumhuriyet kurumuna, CHP denetiminde TTK ve TDK'ya bırakmıştır. Bir parantez, Padişah Vahdettin'in ile Sultan II. Abdülhamit'in mal varlığı. Atatürk'ün kimilerince abartılan mal varlığının aslında ne ifade ettiğini anlamak için küçük bir karşılaştırma yapalım. Son Padişah Vahdettin'in aylık ödeneği 1995 itibariyle 80 milyar lira tutmaktadır. 1918 Temmuz'undan 1922 Kasım'ına kadar 51 ay tahtta kalan Vahdettin devletten toplam 1 milyon 200 bin altın, yaklaşık 4 trilyon lira ödenek almıştır. Tütüncübaşı Şükrü Bey'in verdiği bilgiye göre 1922'de yurt dışına kaçan Vahdettin'in yanında ve hesabında 23 bin altın vardır. Bu 1995 itibariyle 92 milyar lira etmektedir. Padişah Vahdettin'in gurbet parası 140 milyardan fazladır. Kaçak Padişah Vahdettin yurt dışında bu büyük serveti har vurup harvan savurmuştur. Öyle ki öldüğünde cenazesini kaldırmaya para bulunamamıştır. Sultan II. Abdülhamit'in mal varlığını da anlatmak isterdim. Ancak söz konusu mal varlığını bu kitabın hacmine sığdıramayacağım için bu konuya girmiyorum. Ancak iki örnek vermeden geçemeyeceğim. Ahmet Emin Yalman, Gördüklerim, Geçirdiklerim adlı kitabında 2. Abdülhamit'in mal varlığından şöyle söz etmiştir. Abdülhamit devrindeki haliyle memleket bir milli varlık olmaktan uzaktı. Padişah memlekete kendi has çiftliği gözüyle bakıyordu. Memleketin yarısı Hazine-i Hasse adı altında kendi tapulu malıydı. Diğer yarısını da keyfinin istediği gibi tasarruf ediyordu. Geçmiş asırların debdebesi ve israfları içinde saray her şeyi sömürüyordu. Onun için yok yoktu. Süleyman Nazif, Çalınan Ülke adlı eserinde padişahın günden güne zenginleşirken Osmanlı Devleti'nin günden güne fakirleştiğini şöyle ifade etmiştir. Postalar bir taraftan Dolmabahçe'deki Hazine-i Hassa kasalarına Irak'tan yük yük mecidiye ve altın taşırken, diğer taraftan şimal vilayetlerinden Irak'taki askere para yetiştirilmeye çalışılırdı. Süleyman Nazif'in bu cümleleri bana Atatürk'ün şu sözlerini hatırlattı. O saraylar ve o sarayların etrafını çeviren hainler asırlarca bu milleti dalgın bıraktılar. Onu nura koşmaktan men ettiler. Onlar bu milleti ve bu memleketi yalnız iki zamanda düşünürlerdi. Biri paraya, diğeri askere muhtaç oldukları zaman. Bir yandan memleketi soyarlar, diğer yandan milletten aldıkları askerle Viyana'yı, Mısır'ı, İran'ı zapt için fütuhata kalkarlardı. Sonra onların saraylardaki debdebeyi temin için paraya ihtiyaçları vardı. Bu parayı milletten sopayla alırlardı. Bütün bunların neticesi milleti fakirliğe, haraplığa, nihayet ölüm kıyısına götürdü. İş Bankası'nın gelişiminde Atatürk'ün etkisi. Mazhar Leventoğlu, Atatürk'ten kalan 1,5 milyon liraya yakın paranın İş Bankası tarafından genellikle öz kaynak ve sermaye olarak kullanıldığını belirtmiştir. İş Bankası'nın yıllar içindeki hesapları incelendiğinde bu yargının doğru olduğu görülmektedir. İş Bankası'nın net kârları 1924'te 17 bin lira, 1925'te 402 bin lira, 1926'da 831 bin lira, 1927, 1928, 1929 yıllarında 1 milyon liranın üstünde, 1929-1938 arasında ise 606 bin lirayla 816 lira arasındadır. Bu dönemde kârdaki azalmada 1929 dünya ekonomik buhranının etkisi de dikkate alınmalıdır. 1945-1952 yılları arasında 2 milyon 61 bin lirayla 3 milyon 640 bin lira arasında kâr elde etmiştir. 1953'te 5 milyonun üstünde kar sağlanmıştır. 1954'ten 1958'e kadar İş Bankası'nın karı 7 milyonun altına düşmemiştir. 1958 karı 9 milyonun, 1959 karı 16 milyonun, 1962 karı 19 milyonun üstündedir. 1963'te 25 milyon 385 bin lira, 1965'te 35 milyon 767 bin 500 lira, 1967'de 60 milyon 515 bin 330 lira kâr etmiştir. Türkiye İş Bankası'nın Atatürk'ten sonraki gelişiminde Mustafa Kemal'in bıraktığı paraların büyük rolü olmuştur. Öyle ki 1938 yılı itibariyle bankanın 5 milyonluk sermayesinin %26.4'ünü Atatürk'ün hisse senetleri oluşturmaktadır. Ancak yine Leventoğlu'nun çok başarılı bir şekilde ortaya koyduğu gibi, İş Bankası tüm bu gelişimine rağmen maalesef Atatürk'ten kalan parayı çok doğru bir şekilde değerlendirememiştir. DP ve 12 Eylül'ün Atatürk'ün vasiyetini iptal etmesi. Atatürk'ün vasiyetine göre CHP'ye bıraktığı İş Bankası'ndaki paralar ve hisse senetlerinin gelirleri her yıl yarı yarıya TTK ve TDK arasında paylaştırılacaktır. Yalnız bu paylaşım yapılmadan yine Atatürk'ün vasiyeti gereği yıllık gelirden Atatürk'ün yakını 6 kişiye bağlanan aylıklar ödenecektir. Ayrıca bu aylıklar yalnız yaşadıkları sürece ödeneceğinden ve mirasçılarına geçmeyeceğinden, bunların yaşamları sonunda söz konusu paralar ve hisse senetleri gelirlerinin tümü de kurumlara verilecektir. CHP'ye gelince, Atatürk'ün mal varlığından vasiyetin yorumu gereği CHP'ye hiçbir şey kalmamıştır. CHP, İş Bankası'nın yönetim kurullarına 3 veya 4 üye sokmuştur. CHP, kurumlara verilen paranın 3'e bölünerek kendisine de pay verilmesi için 1969'da bir dava açmış, ancak sonuç alamamıştır. 1974'te ikinci bir dava daha açmıştır. 3 yıl süren bu dava sonunda Yargıtay Hukuk Daireleri Kurulu, CHP'nin Atatürk'ün vasiyetindeki pay gelirlerinin yalnızca çıplak mülkiyetine sahip bulunduğuna ve gelirlerin bağışta bulunulan kişi ve kurumlara ödenmesi gerektiğine karar vermiştir. CHP'nin Atatürk'ün İş Bankası hisselerinden pay alabilmek için dava açtığı o günlerde Falih Rıfkı Atay, para başlıklı bir yazı kaleme alarak CHP'yi çok ağır biçimde eleştirmiştir. Atay'a göre CHP Atatürk'ün mirasçısı değildir. Atatürk, İş Bankası'ndaki parasını dil ve tarih gibi kültür işlerine vakfetmiştir. Atatürk'ün CHP'ye bıraktığı gerçek miras devrimleriydi. Bu devrimlerin iki esas temeli, laisizm ve eğitim birliği CHP devrinde temelinden sarsılmıştır. CHP, İmam Hatip okullarına fıkıh dersi koymakla eğitim birliğini yıkmıştır. O vakitten ve ortanın soluna döndüğünden beri CHP, Atatürk'ün değil İnönü'nün partisidir. Atay şöyle devam etmiştir. Bir zamanlar Atatürk bir vasiyetinde partim sözünü kullandığı vakit, efendim neden Halk Partisi demiyorsunuz da partim diyorsunuz diye soranlara, Halk Partisi'nin sonuna kadar benim partim olarak kalacağını nereden bileyim cevabını vermiştir. Atay'ın şu sözleri tüm CHP'lilerin kulağına küpe olmalıdır. CHP Atatürk mirasçılığını parada değil, bozduğu devrimlerde hatırlamalıdır. Atatürk'ün vasiyeti gereği TTK ve TDK'ya Atatürk'ün mirasından ilk ödeme 1940'da yapılmıştır. O yıl her iki kuruma da 49 bin lira ödenmiştir. TTK ve TDK'ya 1941'de 187.550 lira, 1943'te 192.550 lira ödenmiştir. Bu kurumlara 1954'te 309.000 lira, 1957, 1958, 1959 yıllarında 466.000 ile 483.000 lira arasında değişen miktarlarda para ödenmiştir. 1960'ta ödenen para 505 bin liradır. 1961, 1962, 1963 yıllarında 900'er bin liranın üstünde para ödenmiştir. 1964'te 1 milyon 815 bin 300'er, 1965'te 1 milyon 804 bin 693'er ve 1966'da 1 milyon 923 biner lira ödenmiştir. Çok açıkça görüldüğü gibi Atatürk sadece TTK ve TDK'yı kurmakla, bütün çalışmalarına katılmakla kalmamış, mirasını da kurumlara bırakarak bu kurumların gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilmesini, hiçbir yere bağlı olmadan özerk olarak bilimsel çalışmalarını yürütmelerini garanti altına almak istemiştir. Ancak maalesef belli bir dönemden sonra düşündüğü gibi olmamıştır. Atatürk'ün ölümünden hemen sonra gerçekleşmeye başlayan ve 1950'de Demokrat Parti'nin başa gelmesiyle hızlanan karşı devrim, Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlamıştır. Bu süreçte dünya hukuk tarihinde bir benzerine daha rastlanmadık biçimde Atatürk'ün vasiyetini devre dışı bırakan bir kanun çıkarılmıştır. 6195 sayılı CHP'nin haksız iktisaplarının iadesi hakkında kanun, 16 Aralık 1953'te resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Bu kanun doğrultusunda Atatürk'ün vasiyeti gereğince güya haksız kazanç elde eden CHP'nin tüm mallarına el konulmuştur. Ancak Türkiye İş Bankası Murahhas üyesi Üzeyir Avunduk'un 15 Aralık 1953 tarihli demecinde ifade ettiği gibi vasiyetname gereğince CHP'ye bırakılmış hiçbir para yoktur ve CHP bu vasiyetnameyi infaza memur olmaktan başka bir hakka malik değildir. Ayrıca Atatürk'ün vasiyetini iptal eden bu kanun gereği artık TTK ve TDK ile Atatürk'ün yakınlarına ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede TTK ve TDK uzun süre para sıkıntısı çekmiştir. Bütçeden kurumlara yapılan yardımlar kesilmiştir. 6195 sayılı kanunu çıkarıp Atatürk'ün vasiyetini iptal eden karşı devrimci DP'nin amacı, Atatürk'ün kurduğu Çağdaş Cumhuriyet'in üç büyük kurumuna, CHP, TTK ve TDK'yı zayıflatıp dönüştürmek veya tamamen ortadan kaldırmaktır. Nitekim TTK ve TDK'yı tam 10 yıl ödeneksiz bırakan DP, Türkçeciliğe karşı çıkmış, ezanı ve anayasayı eski dile çevirmiştir. Ayrıca Atatürk'ün Türk tarih tezi yerine Türk-İslam sentezine dümen kırmıştır. DP iktidara geldiğinde tüzük gereğince TDK'nın doğal başkanı Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri önce tüzükte bazı maddeleri değiştirmek istemiş, sonra da kurumun çalışmalarına katılmak istemediğini açıklamıştır. DP döneminde adeta Türkçe'ye, Türkçeciliğe savaş açılmıştır. Resmi yazışmalarda aşırı Türkçe sözcükler kullanılmaması yolunda genelgeler yayımlandığı, Milli Eğitim Bakanlarının arı Türkçe ile yazılmış kitapların okullarda okutulmaması yolunda kararlar aldığı, dahası uydurma diye suçlanan bazı öz Türkçe sözcüklerin kullanılmasının yasaklandığı görüldü. Ayrım sonu. Sayfa 275.